Ayrım 7. Rica etsem saçımı okşar mısınız? Mustafa Mutlu, sayfa 79. Rekreasyon uzmanı. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Bakara Suresi 269. Central Park Zoo'da beyaz ayıları gören kafesin tam karşısındaki bankta oturan genç adam bu ayeti öğrendiği günleri anımsayınca gülümsedi. Daha 16 yaşındaydı. Lise 2'ye gidiyordu o yıllarda. Kur'an-ı Kerim dersinin hocası Ali İhsan Sürmeli sınıfın penceresinden İstinye koyunu seyretmeye daldığını görünce kibar bir dille kendisini ayağa kaldırmış, yüzüne bakarak bu ayeti tane tane hem Arapça hem de Türkçe okumuştu. Sonra da ezberlemesini istemişti. Yarın hem Arapçasını hem Türkçe mealini ezbere istiyorum. Yoksa sıfırı basacağım. Bütün gece çalışmıştı şu üç cümleyi aklında tutabilmek için. Ezberlemekten nefret ediyordu. Çünkü ezberlediği her şey anlam kaybediyor, bulanıklaşıyordu. İmam Hatip'in en zor sınıfıydı ikinci sınıf. Diğer liselerle ortak dersleri azalıyor, alan dersleri tüm haftayı doldurmaya başlıyordu. Lise 1'de haftada 4 saat gördükleri Kur'an-ı Kerim dersi, 7-5 saat gördükleri Arapça dersi 8 saate çıkıyordu. 2 saatte siyer dersi görüyorlardı ki en sevdiği meslek dersi oydu. Bu derste peygamberin, halifelerin ve diğer din büyüklerinin hayatlarını öğreniyor, birbirinden ilginç öyküler dinliyorlardı. Hepsi mucize gibiydi. Kısas-ı Enbiya, Hilye, Mevlid, Şemail, hepsi siyer dersinde gördükleri bölümlerdi. Siyer hocası Laz Tevfik'in Hazreti Muhammed'in Miraç'a çıkarken bindiği atı, Burak'ı bir anlatışı vardı ki hala dün gibi aklındaydı. Bütün önemli kavramları ellerini birbirine çarparak melodiyle öğretirdi Laz Tevfik. Resul'ün mucizesi ve kitabı vardır. Nebi mevcut dini yeniler. Vahiy Allah'ın sözünün kalpte tezahürüdür. İstinye'deki Sarıyer İmam Hatip Lisesi'nin en başarılı öğrencilerindendi. Kur'an okuma yarışmalarında derecesi vardı. Fıkıhta, hadiste, kelamda bütün notları 8-9'du. Ama mutsuzdu. Dindar bir aileden geliyordu. Elhamdülillah inancı tamdı. Gel gör ki imam olmak istemiyor. Hele hele ilahiyat fakültesine devam etmeyi kesinlikle düşünmüyordu. Ama bunu babasına anlatması olanaksızdı. O çoktan seninki Allah yoluna adanan bir hayat olmalı evlat diyerek kararını vermişti. Baba sözünden nasıl çıkacaktı ya da babasını nasıl ikna edecekti? Asla asi olmak istemiyordu ama lise bittiğinde çatışma kaçınılmazdı. Ne günlerdi onlar? Üzerinden neredeyse 10 yıl geçmişti ama düşündükçe hala midesi ağrıyordu. Ben spor akademisinde okumak istiyorum dediğinde babasının öyle bir bakışı vardı ki. Önce şimşek gibi çaktı bakışlarıyla, sonra gök olup gürledi ve en sonunda yıldırım olup gözünün üzerine kocaman bir morluk şeklinde düştü. O güne kadar 7 çocuğunun hiçbirine bir fiske vurmayan Ramazan Efendi tüm öfkesini ondan çıkardı. Yere düştüğünde yediği tekmelerle kaburgalarından ikisi çatladı. 2 aya yakın bir süre her nefes aldığında sırtında babasının tekmesini hissetti. Ve bu dayak dini eğitim hayatının sonu oldu. Madem ilahiyata gitmeyecekti, o zaman kendi yanında çıraklık edecekti eşşoğlu eşek. Bir yıl boyunca Eminönü'ndeki bir handa çay ocağını işleten babasına yardım etti. İlk yıl puanı tuttuğu halde spor akademisinin seçmelerine giremedi. İstese de giremezdi çünkü kaburgaları iyileşmemişti daha. Bu bir yıl boyunca hayatında aşağılanmadığı kadar aşağılandı. Ulan imam efendi bir çay kap da sevabın artsın diyen de vardı. Yüzüğünü düşürdüğü klozete elini sokup çıkarmasını emreden de. Biraz da babası yüz veriyordu onlara. Okulla ilgili tek kelime çıkmıyordu ağzından. Ama bu gibi durumlarda göz göze geldiklerini, tüm bunları sen istedin dercesine bakıyordu. Dayak olayından sonra namaz da kılmıyordu. Önce abdest alamadığı, eğilip kalkamadığı için aksattı. Sonra o sıcaklığı kaybetti. Siyer dersinde öğrendiği bütün hayatlar soluklaştı. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ayeti bile artık onun için farklı bir anlam ifade etmeye başladı. Kesin kararını vermişti. Babası öldürse de evlatlıktan da reddetse spor akademisine girip antrenör olacaktı. Bu kararlılık da bir hikmet sayılmaz mıydı? Önce ÖSS'ye kaydını yaptırdı. Tabii ki gizlice. Taban puanı geçmesi yetiyordu. Bunun için ders çalışmasına bile gerek yoktu. Sınavı beklerken form tutmak için her gün 10 kilometre koşmaya başladı. Sarıyer'den çıkıyor, İstinye'ye kadar koşup geri dönüyordu. Evdekiler anlamasın diye kıyafetlerini çarşıdaki bir arkadaşının tesisatçı dükkanında değiştiriyor, duşunu da dükkandaki tuvaletindeki çeşmenin soğuk suyuyla yapıyordu. Madem o kulüp yaydan çıkmıştı bir kez, mutlaka hedefi bulmalıydı. Buldu da. Spor akademisi seçmeleri zordu ama dereceleri oldukça iyiydi. Antrenörlük bölümünü kazandı. Sınavlara girdiğini, seçmeleri kazandığını babasına söyleyemedi. Çünkü o, bu defterin çoktan kapandığını düşünüyor, Haylazoğlu'nun askerlik yaşının gelmesini bekliyordu. Kardeşleriyle paylaştığı odaya girdi, kapıyı kapattı. Bütün kişisel eşyalarını yüklükten çıkardığı eski bir bavula sığdırdı. Beyaz ışıklı mutfakta, yemek yapma telaşındaki annesinin yanına gitti. Saçlarını bir eşarpla toplamış, kadının arkasından sarılıp ensesinden öptü. ''Ne istiyorsun gene?'' diye güldü kadın. ''Hiç anam, hiç. Bir şey istemiyorum. Bil ki seni çok seviyorum.'' Kadın pek de alışık olmadığı bu sözcükleri duyunca ''Hayırdır inşallah?'' diye aceleyle ellerini yıkayıp kuruladı. ''Otur bakalım şuraya.'' diyerek mutfak masasının kenarında duran plastik sandalyelerden birini gösterdi. Nefes bile almadan dinledi oğlunun anlattıklarını. Dinledikçe gözlerinden yaşlar süzüldü. ''Nasıl istiyorsan öyle olsun oğlum. Ama keşke babanın da elini öpüp rızasını alsaydın. Ben ondan alacağımı aldım anne. Sen hayır duanı eksik etme yeter. Seni sık sık ararım. Babam yokken de gelip görürüm. Nerede kalacaksın peki? Okulun eski öğrencileri ev arkadaşı arıyoruz diye ilan asmışlar. Onlarla konuştum. Paşa Bahçe'de küçük bir dairede kalacağım. Payıma ayda 200 lira düşüyor. Bir şekilde çalışır nasıl olsa kazanırım. Annesine bir kez daha sarıldı. Bavulunu alıp çıktı evden. Bir süre iş aradı. Sonra bildiği işi okulun kantininde buldu. Derslerden kalan zamanlarda garsonluk yaparak karşılığını çıkaracaktı. Bu bile iyiydi. Çünkü babası bir yıl boyunca onu da vermemişti. Okulun açılmasıyla nasıl bir gayya kuyusuna düştüğünü anladı. Hem dersleri çok zordu. Bütün günü pistlerde geçtiğinden canı çıkıyordu. Hem de mezun olduktan sonra iş alanı yok denilecek kadar azdı. İş bulan da 3-30 kuruş paraya çalışmak zorundaydı. Bir yandan garsonluk, diğer yandan bitmek bilmeyen antrenmanlar, üstüne teorik dersler derken 2 yıl boyunca canı çıktı. 3. sınıfa geçtiği yıl eski arkadaşlarından daha kolay olduğunu duyduğu rekreasyon eğitimi bölümüne geçti. Ama rekreasyonun anlamını bile bilmiyordu daha. Rekreasyona giriş, sağlık bilgisi ve ilk yardım, serbest jimnastik, ritim eğitimi ve müzik, insan anatomisi, temel dans eğitimi gibi dersler öğretecekti. Okulu bitirdiklerinde ne iş yapacağı daha da bilinmez bir hal almıştı bu bölümü seçmesiyle. Arkadaşları da bilmiyordu, sadece animatör olacağız oğlum diye kestirip atıyorlardı. YÖK'ün tezgahı bizim bölüm. Sırf öğrenci kontenjanını arttırmak için spor okullarına böyle bir bölüm açmışlar. Okuyup tatilci zenginleri eğlendireceğiz. Hayalleri tek tek sönüyordu. Ders yılı başladığında rekreasyon karşılığının gerçekten de boş zamanları değerlendirmek olduğunu öğrendi. Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma ve yeniden yapılanma anlamına gelen Latince recreation kelimesinden gelir. Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde boş zaman değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bireylerin ya da grupların boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğitici etkinliklerdir. Rekreasyon, kişilerin ruh ve fizik sağlıklarına yarar sağlar, insanı sosyalleştirir, hareket etmesini ve spor yapmasını teşvik eder. Engellilerin rehabilitasyon sürecini olumlu etkiler, tedavilerine katkı sağlar. Ne yani? Şimdi 2 yıl daha bunun için mi okuyacaktı? O 2 yıl ne olacağım, nasıl iş bulacağım kaygısıyla geldi geçti. Tiyatrodan dansa, yüzme oyunlarından müziğe onlarca derse girdi. Bu arada babasıyla bir kez bile görüşmedi. Sadece onun Ramazan Efendi, senin oğlan fakülteyi bitirince ne olacak diye soranlara soytarı olacak diye yanıt verdiğini duydu. Okulda geçirdiği 4 yıl ondan önceki yıllarıyla taban tabana zıttı. İmam Hatip'te sonradan açılan kız bölümüne gelen kızların gözlerine bile bakamazken burada mayoyla, taytla kızlara sarılıp dans ediyordu. 2 arkadaşından biri kızdı. Başlangıçta onlardan kaçmaya çalıştı ama böyle bir ortamda bunun komik kaçtığını fark etmesi uzun sürmedi. Kısa sürede kızlarla en mahrem konuları konuşmaya bile alıştı. En komiğine giden ise kantindeki kız öğrencilerin kadın pedi istemeleriydi. Sen garsonsun, bu tür isteklere hazırlıklı olacaksın. Onlardan biri gibi davranıyor, hangi liseyi bitirdin diye soranlara Urfa Atatürk Lisesi yanıtını veriyordu. Urfa babasının memleketiydi ama kendisi bir kez bile gitmemişti. Önce sigaraya başladı, sonra biraya ve aşık oldu. Tabii platonik olarak. Bir akşam sevdiği kızı bir başka sınıf arkadaşıyla okulun bahçesindeki ağaçlardan birinin altında dudak dudağa görünce aşkı bitti. Oyun kurallarına göre oynanacak dedi ve önüne gelen kızı öpmek için hiçbir fırsatı kaçırmadı. Arkadaşların arasında iş bulma yarışı okulun son günlerine doğru kızıştı. Kimisi babasının arkadaşı olan bir acente yöneticisi aracılığıyla Bodrum'daki tatil köylerinden birinde iş buluyordu. Kimisi lüks semtlerdeki sosyetik spor merkezlerine yardımcı hoca olarak girmeyi başarıyordu. İş bulmaktan umudunu kesip bundan sonrası tufan, acaba eve dönsem babam ne der diye düşünmeye başladığı günlerden birinde okulun sekreteryasında görevli bir memurun kantindeki panoya astığı iş ilanı hayatını değiştirdi. New York'ta yaşayan, yatağa bağımlı, hiç Türkçe bilmeyen bir Türk kızı için tercihen İngilizce bilmeyen bir rekreasyon uzmanı aranıyor. Talip olanların ABD'ye yerleşmeleri, Türkiye'ye yılda en fazla 15 gün gelmeyi kabul etmeleri şarttır. Barınacak yer mevcut, ücret dolgundur. Pasaport, vize ve çalışma izinleri tarafımızca halledilecektir. İlgilenenlerin aşağıdaki e-mail adresine kısa özgeçmişlerini ve fotoğraflarını göndermeleri rica olunur. 4 yıl boyunca kantinde çalışmanın ödülünü alıyordu. Bu sayede bütün arkadaşların okul dışında olduğu bir saatte asılan ilanı ilk önce o görmüştü. Hemen panodaki kağıdı aldı, katlayıp cebine koydu. Bir internet kafeye gidip işe talip olduğunu yazdı. Kimseye de bu ilandan söz etmedi. Beklediği yanıt birkaç gün sonra e-posta adresine ulaştı. Mektup yatalak kızın babasından geliyordu. Adam kısa süre önceye kadar Türkiye'deki bir bankanın genel müdür yardımcısı olduğunu, Koreli eşinden olan kızının New York'ta trafik kazası geçirerek yürüyemez hale geldiğini, olayın ardından bu kente yerleştiğini yazıyor. Kızın rehabilitasyon sürecinde yanında olacak, onu eğlendirecek, spor yaptıracak, dans ettirecek, hoşça vakit geçirtecek bir abiye ya da ablaya ihtiyaç duyduklarını söylüyordu. Özellikle Türk rekreasyon uzmanı aramalarının nedeni adamın kızının Türkçe öğrenmesini istemesiydi. "Deniz!" diye bağırdı telaşla. Kızın kafese fazla yaklaştığını görünce. Hemen fırlayıp tekerlekli sandalyenin yanına koştu. "Ne dersin? Biraz da yunuslara bakalım mı?" diye sordu. Deniz artık 15 yaşındaydı ve genç adam 4 yıldır onunla ve ailesiyle New York'a 1 saat mesafedeki lüks bir evde yaşıyordu. İlk günlerde anlaşmaları çok zordu. Hiç değilse ihtiyacını giderebilecek kadar İngilizce bilse bu bile yetecekti ama birkaç basit sözcük dışında bu konuda kör cahildi. Evden dışarı çıkmadığı sürece sorun yoktu. Evin Koreli hanımıyla fazla muhabbete girmekten kaçınıyor, konuşma ihtiyacını Deniz'in babasıyla baş başa kaldıklarında gideriyordu. Bu arada Deniz de birbirine alışmışlar, o Deniz'e Türkçe, Deniz de ona İngilizce öğretmeye başlamıştı. Aralarındaki dile Ink Turkish diyorlardı. Deniz'in babası iyi bir adamdı, karısına tapıyor, kızının bir dediğini iki etmiyordu. Karı kocanın sanki yıllarca ayrı kalıp da daha yeni kavuşmuşlar gibi öpüşüp koklaşmalarına şaşırıyor. Onca yıl geçtiği halde ilk günkü sıcaklığını koruduğu belli olan bu büyük aşka sonsuz bir saygı duyuyordu. Konu ne zaman evlilikten açılsa Deniz'in babası, "Babamın bir lafı vardı. İyi bir gemiden daha önemlisi iyi bir limandır," derdi. "Hadi sen de limanını bul artık da eşin de bize katılsın, neşemiz artsın," diyordu. Sonra da eklemeyi unutmuyordu. "Zaten Deniz bu saatten sonra seni bırakmaz. Sakın öyle evlenip de ayrı eve çıkmayı aklına bile getirme." Deniz oturduğu tekerlekli sandalyede arkasına döndü ve "Abi ben istiyor yürümek," dedi. Genç adam gülerek yardım etti. Kızı ayağa kaldırıp koluna girdi. Yine o ayet aklına geldi. "Allah hikmeti dilediğine verir." Veriyordu galiba. 7. ayrımın sonu, sayfa 88.